Ayrım 3, sıfıra bir kala, Ken Follett, sayfa 34. Saat 6.30. Beyaz roketin gövdesinin yanına UE yazılmıştı, koca siyah harflerle, basit bir kod. Hans Willex ve altında 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0. UE'den anlaşılan 29 sayılı roketti. Kod kullanmanın nedeni şimdiye dek yapılan roket sayısını gizli tutmaktı. Gün üşüyen kenti yavaş yavaş aydınlatmaya başlamıştı. Evlerinden dışarı uğrayan kadın erkek dondurucu rüzgara karşı gözlerini kırpıştırıp dudaklarını büzüyor. Alacakaranlık sokaklarda sıcağa, aydınlığa doğru iş yerlerine, mağazalara, otellere, restoranlara koşuyorlardı. Luke'un gideceği yer yoktu. Her sokak onun için birdi. Belki diyordu içinden, şu köşeyi dönerken bir de bakarım tanıdığım bir yer çıkıvermiş karşıma. Çocukken oturduğum bir yer ya da vaktiyle çalıştığım bir yer. Boşunaydı ama her köşe onun için düş kırıklığıydı. Ortalık daha bir aydınlanınca gelen geçenlerin yüzlerini incelemeye başladı. Aralarından biri babası, kız kardeşi, hatta oğlu olabilirdi. Gözüne takıldığı bir tanıdık ona doğru koşup sarılır. ''Luke, ne oldu sana böyle? Gel hele, gel bize gidelim, sana bir çeki düzen verelim.'' diyebilirdi. Hoş bir de bakarsın bir akrabasına rastlar, ailesine kötü davranmış olduğu için yüz vermeden çekip gidebilirdi de. Ya da başka bir şehirde yaşıyor olabilirdi. Talihin yüzüne gülmeyeceğine inanmaya başlamıştı. Görünüşe bakılırsa gelip geçenlerden hiçbiri sevinç çığlıkları atarak ona sarılıp da oturduğu yeri söylemeye niyetli değildi. Gelişi güzel hayal peşinde koşmanın anlamı yoktu. Plan yapması gerekiyordu. Kimliğini keşfetmesinin bir yolu olmalıydı. Kaybolanlar listesinde adı var mıydı acaba? Kaybolanların adresleriyle resimlerini içeren bir liste olmalıydı elbette. Nerede peki? Polis de olsa olsa başka nerede olacak? Demin bir karakol görür gibi olmuştu, birden geri dönüp yürümeye başladı. Tam bu sırada zeytin rengi gabardin trench coat'lu, gene aynı kumaştan kep takmış bir gence toslar gibi oldu. Adamı sanki önce görmüştü. Göz göze geldiler, bir an umutlandı. Luke adamın kendisini tanır gibi olduğu hayaline kapıldı ama adam sinirli sinirli çekti gitti. Düş kırıklığını sinesine çekip gerisin geri gitmeye başladı. Başlamıştı ya, bu iş sandığı kadar kolay değildi. Aman sen de öyle veya böyle elinde sonunda bir karakol bulurdu nasıl olsa. Yolda kendi hakkında bir takım bilgiler çıkarsamaya başladı. İleride gri fötr şapkalı uzun boylu bir adam sigarasını yakıyordu. Yaktıktan sonra da derin bir nefes çekti. Kendisinin tütünle başı hoş değildi. Herhalde sigara alışkanlığı yoktu. Arabalara baktı. Beğendiği kıyak, alçak arabalar, yeni arabalardı. Hızlı arabalardan hoşlandığı kararına vardı. Araba kullanmasını bilmemesi olanaksızdı. Gördüğü arabaların çoğunun hem modelini hem de markasını tanıyordu. İngilizceyi ve arabaları unutmamıştı demek. Vitrinin birinde kendi aksiyle göz göze geldi. Karşısında yaşı belirsiz bir serseri vardı. Gelen geçenlere bakınca onların 20 yaşlarında mı, 30'luk mu ya da 40'lık mı olduğunu çıkarabiliyordu. Üstelik kendinden küçük mü büyük mü olduklarını da kestirebiliyordu. 20'likler kendisinden küçük duruyordu, 40'lıklar ise daha büyük. Demek ki ikisinin arası bir yaştaydı. Geçmişini unutmasına karşın bu gibi şeyleri anımsayabilmesi bir zafer kazanmış sevinci uyandırıyordu onda. Ama gel gelelim yolunu iyiden iyiye şaşırmıştı. Döküntü dükkanlarla dolu iç kapayıcı bir sokaktaydı. Vitrinlerinde indirim sözcükleri asmış sıra sıra dükkanlar, eskiciler, sarraflar, yiyecek kuponu kabul eden bakkallar. Acaba ne yapsam kabilinden durup geriye doğru baktı. 30 metre kadar gerisinde üzerinde zeytin yeşili trench coat'u ile cap o adamı gördü. Bir vitrin önünde durmuş televizyon seyrediyordu. Luke kaşlarını çattı, beni mi izliyor yoksa diye düşündü. Adam izleyenler hep yalnız gezerlerdi, çanta taşımazlardı pek. Başıboş dolaşıyor, havası takınırlardı. Gidecekleri belli bir yerleri yokmuş gibi. Zeytin renkli kepi olan bu adam tarife uyuyordu. Bunu anlamak kolaydı. Luke bloğun sonuna kadar yürüyüp caddenin karşısına geçti ve geri yürümeye başladı. Sonuna gelince dönemeçte durup ileri geri baktı. Zeytin renkli trenç kotlu adam 30 metre gerisindeydi. Luke gene karşıya geçti. Kuşku uyandırmamak için sanki bir adres arıyormuş gibi kapı numaralarına bakmaya başladı. Geldiği yere döndü yeniden. Trenç kotlunun onu izlediği kesindi. Luke afallamıştı ama bir umut ışığı doğmuştu. Kendisini izleyen bir kimse onun hakkında bir şeyler biliyor olmalıydı. Kim olduğunu da biliyordu ola ki. İzlendiğine kuşkusu yoktu. Bir arabaya bineyim bakalım adam da binecek mi dedi. Bütün heyecanına karşın zihninin gerilerinde soğukkanlı bir gözlemci izlenip izlenmediğini böyle kontrol etmeyi nereden biliyorsun diyordu. Bu yöntem yeni ufuklar açıyor gibiydi. Bu duruma düşmeden önce gizli işler filan mı çevirmişti? Neyse bunun sırası değildi şimdi. Otobüs bileti bulmalıydı. Üzerindeki paçavraların cepleri bomboştu. Bütün parasını içkiye yatırmış olmalıydı. Neyse sorun o değildi şimdi. Her yer para doluydu. Milletin cepleri, dükkanlar, taksiler, evler. Şimdi çevresine başka gözle bakmaya başlamıştı. Çalmak niyetiyle gazete bayilerine, kapıp kaçabileceği el çantalarına, yan kesiciliğe elverişli ceplere bakıyordu. Peykenin arkasında dikilmiş bir adam gördü. Kahvenin birinde garson kadın da servis yapıyordu. Durum elverişliydi, içeri daldı. Gözleri içine bahşiş bırakılmış olabilecek tabaklarda dolaştı, peykeye yanaştı, radyoda haberler yayımlanıyordu. Roket uzmanları Amerika'nın uzay egemenliği yarışında Rusları yakalaması için son bir şans olduğu kanısındalar. Peykenin arkasındaki adam espresso kahve yapmaktaydı. Parıldayan kahve makinesinden buhar dalgaları çıkıyordu. Luke'un burnuna nefis kokular geliyordu. Bir serseri istese istese ne isteyebilirdi? Dünden kalma bayat çöreğiniz var mı acaba diye sordu. Luke Peyker'in arkasına sıçrayıp yazar kasayı açmayı geçirdi aklından. Bir otobüs bileti için değmezdi ama. Derken aradığını gördü. Vezne'nin yanında neredeyse eli altında tepesinde bir yarık olan bir kumbara vardı. Üzerinde bir çocuk resmi bir de yazı. Görmeyenleri unutmayın. Luke vücudunu müşterilerin ve garsonun göremeyeceği şekilde kumbaranın önüne gerdi. Şimdi bütün yapacağı şey peykedeki adamın dikkatini başka yöne çekmekti. 10 sent verebilir misin bana diye sordu. Adam haydi bakalım yollan dedi. Elindeki sürahiyi küt diye peykeye koyup ellerini öndüğüne sildi. Peykenin altından dışarı çıkmak için eğildi ve bir saniye Luke'u göremez duruma geldi. O an Luke kutusunu alıp ceketinin içine sakladı. Kutunun hafifliği canını sıkmıştı ama tıkırdıyordu. Demek ki içinde para vardı. Peykedeki adam Luke'u yakasından yakalayıp kahvehane boyunca sürükledi. Luke ses çıkarmadan kapıya kadar gitti. Tam o sırada adam kıçına bir tekme indirince iş değişti. Oynadığı rolü unutup karşılık vermek üzere topukları üzerinde geri döndü. Adam korkup içeri kaçtı. Luke kızacak ne vardı sanki dedi kendi kendine. Dilenmeye girmiş çık denince de çıkmamıştı. Tekme atmasına gerek yoktu belki ama hak etmişti öyle ya. Kör çocukların parasını çalmıştı. Gene de yediği tekmeyi içine sindirmesi pek kolay olmadı, döndü, kuyruğunu bacaklarının arasına alıp sıvışan köpekler gibi yürümeye başladı. Bir yan sokağa saptı, keskin bir taş buldu, kutuyu kırmaya çalıştı. Çok geçmeden kutu kırıldı, içindekiler etrafa saçıldı. Bozuk paralar. Toplasan 2-3 dolar tutar tutmazdı. Paraları ceketinin cebine koyup caddeye çıktı yeniden. Bu sadaka için Tanrı'ya şükrederek içinde bulunduğu durumdan kurtulur kurtulmaz körlere 3 papel sadaka vermeyi vaat etti içinden. Sonra 3 değil, haydi 30 olsun dedi. Zeytin trençkotlu adam gazete bayi önünde durmuş gazete okuyordu. Birkaç metre ötede bir otobüs durdu. Luke otobüsün nereye gittiğini bilmiyordu. Ne fark ederdi ki? Şoför ona ters ters baktı. 3 durak ötede ineceğim dedi Luke. Nereye gidersen git fark etmez. 17 sent. Jetonun yoksa. Çalmış olduğu paraların bir kısmı ile bilet parasını ödedi. Belki de izlenmiyordu. Otobüsün arkasına doğru yürüyüp merakla dışarı baktı. Trençkotlu adam gazetesi koltuğunun altında yürüyordu. Luke'un kaşları çatıldı. Adamın taksiye binmesi gerekmez miydi? Belki de onu izlemiyordu. Luke düş kırıklığına uğramıştı. Otobüs kalktı. Luke da bir yere oturdu. Bütün bunları nasıl bildiği gene düşündürmeye başlamıştı onu. Gizli işleriyle uğraşmak için eğitim görmüş olmalıydı. Ne uğruna peki? Polis falan mıydı yoksa? Savaşla bir ilgisi var mıydı acaba? Savaş olduğunu biliyordu. Amerika, Avrupa'da Almanlara, Pasifik Okyanusu'nda da Japonlara karşı savaşıyordu. Ama kendisinin bu savaşlara katılıp katılmadığını bilmiyordu. 3. durakta bir takım başka yolcularla birlikte indi. Görünürde taksi falan olmadığı gibi zeytin trençkotlu adamdan da eser yoktu. Durmuş ne yapacağını düşünürken bir de baktı, kendisiyle birlikte otobüste inen yolculardan biri bir dükkan aralığında durmuş ceplerini karıştırıyor. Luke baka dursun adam bir sigara yakıp uzun bir nefes çekti. Uzun boylu, gri fötür bir şapka giymiş adam gördü. Luke onu önceden gördüğünü anımsıyordu. Saat 07. Roket fırlatma rampası, 4 bacaklı bir masa, ortasında roket jetinin geçirildiği bir delik var. Altında konik bir deflektör jeti yataylamasına yayıyor. Anthony Carroll altında annesinin 5 yıllık Eldorado Cadillac'ı Constitution Bulvarı'nda gidiyordu. Arabayı geçen yıl Washington'a gitmek için Virginia'da oturan ailesinden ödünç almış, geri götürmek için de bir türlü fırsatını bulamamıştı. Annesi şimdiye dek yenisini almış olmalıydı. Lincoln Memorial anıtı yanındaki otopark alanında savaş sırasında derme çatma yapılmış bir sıra barakadan ibaret Alphabet Row'daki Q blokunun parkına arabasını park etti. Çirkin bir yer olduğu kesindi ama o seviyordu burasını. Savaş sırasında şimdiki CIA'nın öncüsü Stratejik Hizmetler Bürosu'nda uzun süre çalışmıştı burada. Ne günlerdi o günler. Ajans hemen hemen her şey yapabilirdi. Başkandan başa kimseye hesap vermek zorunda değildi. CIA Washington'da en çabuk büyüyen bürokratik kuruluştu. Virginia'da, Langley'de, Potomac Irmağı karşısında devasa, milyonlara mal olan merkez binası inşaat halindeydi. Bina tamamlanır tamamlanmaz Alphabet Row yıkılacaktı. Anthony Langley planına karşı çıkmıştı. Sadece Q blokunda tatlı anıları olduğu için değil. Şimdi ise CIA'nın Foggy Bottom denen devlet dairelerinin odaklandığı kent merkezinde 31 binada bürosu vardı. Böyle olması gerekiyordu diye yırtılmıştı Anthony. CIA'nın başka devlet daireleri arasında dağılmış olması, bu gizli haber alma ajansının boyutu ve gücü hakkında yabancı ajanların fikir edilmesini güçleştirecekti. Oysa Langley açıldığında yanından arabayla geçen herkesin CIA'nın dayandığı kaynakları, istihdam gücünü, hatta bütçesini kestirmesi işten bile değildi. O savını kabul ettirememişti bir türlü. Yetkililer CIA'nın daha sıkı kontrol altında yönetilmesi gerektiği kanısındaydılar. Anthony'ye göre gizli işler gözü pek haydutların işiydi. Savaşta böyle olmuştu. Oysa günümüzde egemenlik kalem efendileri ve muhasiplerin eline geçmişti. Kendisine ayrılmış üzerinde teknik servis şefi yazılı park yeri vardı. Oraya park edeceğine ana kapının önüne çekti arabasını. Gözünü kaldırıp çirkin yapıya bakıp kısa sürede yerle bir edilmesi bir çağın sonu mu olacak acaba diye düşündü. Günümüzde bu tür birçok bürokratik savaşı kaybetmekteydi. Haber alma ajansında hala sözü geçen yetkililerden biriydi. Teknik servis ev soygunculuğu, telefon dinleme, uyuşturucu analizi ve başka yasa dışı etkinlikleriyle uğraşıyordu. Bu işlere kirli işler deniyordu. Anthony'nin şimdiki mevkisini savaş kahramanlığı yanında bir takım soğuk savaş darbeleri siciline borçluydu. Oysa bazı kişilere göre SİHA halkın sandığı gibi basit bir bilgi toplama ajansından ibaretti. Ellerinden geleni arkalarına koymasınlar. Düşmanları yok değildi. Küstah davranışlarının kızdırdığı üstleri, terfilerine engel olduğu yeteneksiz, zayıf memurlar, hükümetin gizli işler çevirmesine ters çıkan kalem efendileri. Hepsi de bir hatasını gördüklerinde onu mahvetmeye hazırdılar. Bugün her türlü hata işleyebilecek durumdaydı. Binaya uzun adımlarla girdiğinde genel kaygıları bir yana bırakıp zihnini kurcalayan günün sorunu üzerine eğildi. Kısaca Luke dedikleri Dr. Claude Lucas Amerika'daki en tehlikeli adamdı. Anthony'nin uğrunda yaşadığı her şeyi tehdit eden biri. Neredeyse bütün geceyi büroda geçirmişti. Eve tıraş olup gömleğini değiştirmek üzere gitmişti. Resepsiyondaki güvenlik görevlisi onu görünce şaşırdı. "Günaydın Bay Carroll, çabuk geri geldiniz," dedi. "Rüyamda bir melek göründü, tembel herif, çabuk işine dön," dedi de. "Günaydın." Güvenlik görevlisi güldü. "Bay Maxwell büronuzda sizi bekliyor efendim." Anthony'nin kaşları çatıldı. Pete Maxwell'in Luke ile birlikte olması gerekiyordu. Yürümeyen bir şey mi vardı? Merdivenleri koşarak çıktı. Pete hala paçavralar içindeydi. Yüzündeki kırmızı doğum lekesi üzerinde çamur vardı. Anthony içeri girince ayağı fırladı. Korkmuş gibiydi. "Ne oldu?" diye sordu Anthony. "Luke yalnız kalmak istedi." Anthony ayarlamıştı her şeyi. Görevi kim devraldı? "Steve Simmons gözetliyor onu. Bats'te yedekte." Anthony düşünceli düşünceli başını salladı. Luke ajanların birinden kurtulmuştu. Ötekinden de kurtulabilirdi. Belleği ne durumda? "Hiçbir şey anımsamıyor." Anthony paltosunu çıkardı. Yazı masasının başına geçti. Luke problem çıkarıyordu. Ama Anthony bunu bekliyordu. Zaten hazırlıklıydı. Karşısındaki adama baktı. Pete iyi bir ajandı, dikkatliydi ama deneyimsizdi. Ancak Anthony'ye fazla bağlıydı. Bütün genç ajanlar Anthony'nin kendi başına bir adam öldürme planı hazırladığını biliyorlardı. 1942 yılında Noel arifesinde Cezayir'de Fransa'nın Vichy hükümeti liderlerinden Amiral Darla'nın öldürülme planını. SİHA ajanları sık olmasa da ara sıra adam öldürmüyor değillerdi. Anthony'ye derin bir saygıyla bakıyorlardı. Başvuru formunda Pete yanlış bilgi vermişti. Kanunla başının derde girmediğini söylemişti. Oysa Anthony sonradan öğrencilik yıllarında San Francisco'da bir fahişeye sarktığı için para cezasına çarptırıldığını öğrenmişti. Sırf bu yüzden Pete işinden atılabilirdi. Ama Anthony bu sırrı kimseye açmamıştı. Bu yüzden de Pete ona karşı her zaman borçlu hissediyordu kendini. Anthony'yi düş kırıklığına uğrattığı için Pete kendinden utanıyordu. Hali perişandı. "Aldırma," dedi Anthony babacan bir edayla. "Neler oldu anlat." Pete sevindi, yerine oturdu. "Deli gibi uyandı," diye başladı sözüne. "Ben kimim?" diye bağırıyordu. "Saçmalıyordu, yatıştırdım. Ama bir hata işledim. Luke diye hitap ettim ona." Anthony Pete'e Luke'a göz kulak olmasını ama hiçbir bilgi vermemesini söylemişti. "Aldırma. Asıl adı değil nasıl olsa." "Derken benim kim olduğumu sordu. Ben de Pete dedim. Kendiliğinden çıkıverdi ağzımdan. Bağırmasını durdurmak için ne yapacağımı şaşırmıştım." Pete bu hatalarını açıklarken yerin dibine giriyordu. Aslında büyük hatalar değildi. Anthony boşver der gibi el salladı. "Ne oldu sonra?" "Onu tam planlamış olduğumuz gibi kilisenin yemekhanesine götürdüm. Kurnazca sorular sormaya başladı rahibe. Kendisini oraya geldiğini hiç görmüş müymüş falan filan." Anthony başını salladı. "Bunda şaşacak bir şey yok. Savaş sırasında en iyi ajanlarımızdan biriydi. Belleğini yitirdi ama sezgileri henüz sağlam." Sağ eliyle yüzünü sıvazladı. Yorgunluğu kendini göstermeye başlamıştı. "Geçmişi hakkındaki soruları başka tarafa doğru çektiğimin farkına vardı galiba. Derken beni yalnız bırak," dedi. "Herhangi bir iz bulmuş gibi miydi? Onu gerçeğe götürebilecek bir ipucu?" "Hayır. Uzay programı konusunda gazetede bir şey okudu ama onu pek ilgilendirmiş görünmedi." Onda gariplik filan fark eden biri oldu mu? Rahip onun bulmacayı yapmasına şaşırmıştı. Oradaki berduşların çoğu okuma yazma bile bilmezler. İşler çatallaşmıştı ama Anthony'ye göre henüz zıvanadan çıkmış değildi. Luke şimdi nerede?
Bilmiyorum efendim. Steve vakit bulur bulmaz arayacaktır.
Ararsa git bul onu yeniden. Ne olursa olsun Luke'u elden kaçırmamalıyız.
Tamam.
Anthony'nin direkt hattaki beyaz telefonu çaldı. Bir süre açmadan telefonuna baktı. Sonra avizeyi kaldırdı.
Benim diyordu Elspeth'in sesi. Ne oldu?
Heyecanlanacak bir şey yok dedi. Her şey kontrol altında.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 44.